Türkiye'nin ilk ve tek sosyal çalışma podcast'i Sosyal Çalışma Podcast'e hoş geldiniz. Sosyal Çalışma
Podcast'ten hepinize merhabalar. Sosyal Hizmet Sosyal Çalışma Mesleği'nin açık bilgi kaynağı Sosyal Çalışma Podcast'in yeni bölümünde sizlerleyiz. Bugün konuğum sosyal hizmet uzmanı Tufan Fırat Göksel. Kendisi Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şube Başkanı, aynı zamanda 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünden mezun bir sosyal hizmet uzmanı. Çevre aktivisti, çeşitli toplum örgütlenmesi çalışmalarında katılıyor. Ama bugünkü bir arada oluşumuzun nedeni evsizlik konusu. Çünkü aslında herhalde belki de bu kadar uzun süre evsizlik deneyimi olan nadir çalışanlardan biri Tufan Fırat. Tufan, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Ne diyeceğini bilemedin değil mi şimdi bana?
Yani... Evet, şimdi gerçek mi kayıt yapıyor muyuz tam fark etmiyorum. Belki yeni silinir diye emin olamadım
şimdi
ama.
Dinleyicilerimize
film silinmezse diye belki gene konuşmaya devam edeyim olmazsa.
Dinleyicilerimize bu konuda da bir bilgi vermekte fayda var. Biz bu kaydı iki defa yapmaya çalıştık ama şu an kullandığımız teknik ekipman o zaman yoktu bizde. Şu an hakikaten sponsorlu bir iş yaptığımız için ekipmanımız da değişik. Bu sefer kaydoluyor. Yani senle kayıt yapmadan önce iki tane böyle kayıt yaptım Tufancığım. İstediğini söyleyebilirsin bana ama tamam. Yayına girecek ona göre
tamam,
yani.
Hani... Evet hocam, inanıyorum sana, bu sefer oldu diyoruz. Hocam enteresan, ben sana hemen başlayayım. Sen girmeden ben bir gireyim. Yarım saat önce bir telefon geldi. Ege Üniversite Hastanesi'nde bir meslektaşımızdan telefon geldi. Ege Üniversite Hastanesi'nde bir mekan varmış, evsiz varmış. Bana selam söylemiş, selamına gönderdi. Kronik alkol, madde bağımlısı bir mekan. Ne diyor, ne anlattı dedim. İşte dünyada en sevdiği 5 kişiden biriymişim. Yani ilk 5'teyim. Bu beni çok onur etti. Yani hani mecazi olarak söylemiyorum. Yani kinayeli yapmıyorum. Ya gerçekten de çok mutlu oldum yani. Bir bağımlının, bir sizin hayatında en değer verdiği 5 kişinin içinde olabilmek. Diğer 4'ü bir tanımasam da yani 5. olabilmek, 5. sıradan gelebilmek benim için çok onur edici bir durumdu.
Aslında baktığında da şöyle de bir durum var. Sanırım biz sosyal hizmet uzmanları olarak insanların hayatlarına dokunuyoruz. Dokunmanın da verdiği bir şey bu herhalde. Peki senin evsizlikle tanışman nasıl oldu? Ben biliyorum tabii, birlikte tanıştık da.
Yani bizim bayağı eski, biliyorsun yani bazen hayatta hiçbir zaman hani ben tesadüfte değil bağların olduğunu inanırım. Biz 2007 yılında Umut'un da dahil olduğu Hacettepe'de bir IP programında, intensive programda evsizlik çalıştık. 7 ülkenin evsizlik ile ilgili çalışmaları vardı. Biz de Umut'la hatta Beyci Eren, o zaman Gençlik Merkezi, evet, kışın evsizleri barınmasını sağlıyordu. Evet. Beyci Eren'e küçük bir film bile çekmişti diye hatırlıyorum.
Evet. Hatta İstanbul sokakları.
Evsizi getirir. Ankara.
Hayır, şarkı İstanbul sokakları. Şarkı söylüyor ya.
Aynen.
İşin şöyle bir kötü bir de durumu var. Şimdi gittiğimiz her ülke evsizlik konusunda çok başarılıydı. Kulakları evet. Çınlasın. Sevil Hoca bizi götürdü.
Yanoş'tu değil mi? Yanoş'tu şeydeki.
Evet,
Macaristan'daki.
Şimdi şöyle bir komik bir durum. Şimdi bizim evsizlikle ilgili tek deneyimimiz gecekondular. Ve evsizlik sorununa dair de çözümümüz, ya burada çok ağaç var, orman var, gecekondu yapın buraları gibi gayet bilimsel olmayan hani bir çözüm bulmuştuk onlara da.
Hatta çözüm, yani öyle bir çözüm yoktu aslında, hiç bilimsel değildi yani, o çözüme uygun bir şey değildi. Fakat yani hani dışarıda yani evsizlerin olmaması fikri onlar için çok yabancıydı. Hatta hani kadın evsizler deyince biz bir durakladık ya, yani kadın evsiz bize çok nadirdir. Hani biz daha çok hani hatırlarsın, aile içi destek sistemlerinin hani bu evsizlik konusunda bir bariyer olduğunu söylemiştik. Öngörümüz oydu. Bir de evsiz kalma durumu bize hani informal yapılaşma, işte gecekondu dediğimiz sistemin evsizin önüne geçtiğine ilişkin bir önermemiz vardı. Hani belki hani önerme olarak kabul edilebilir mi edilemez mi, ama bizim hani o anki sunduğumuz gerekçe buydu. Ama tabii diğer tabii insanlar, hem sivil toplum örgütleri hem de yerel yönetimler, federatif yapıdaki bütün kurumlar orada evsiz ilişkin büyük politikalar, işte süreçleri, işte çalışmaları, ağları, yani bildiğiniz böyle bir sosyal hizmetin çok yoğun olarak yaşandığı ve programlandığı bir sorundu, sosyal sorundu onlar için evsizlik. bizim için daha sosyal sorun demek için çok yabancıydı bize. Hatta şimdi konuşurken belki hani daha görünür hale geldi ama bundan 11 yıl 12 yıl önce çok yabancıydı.
Ama bu konuştuğumuz zaman işte bu etkinliğe katıldığımız zaman da 2008 yılıydı.
Aynen.
Hepimiz mezun olduk. Hepimiz farklı bir yere girdik. Sen belediyede çalışmaya başladın.
Evet. Büyükşehir Belediyesi'ne işe başladım.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde.
Evet. İlk 3 yılımı Huzurevi'nde geçirdikten sonra 2011'de Müyesser Tufan, o zaman Güçsüzler Evi ismi. Orada birim sorumlusu olarak geçtim. Mesela erkeklerin barınması sağlayan bir kurumun birim sorumlusuydum. Yani oraya gelene kadar hani böyle bayağı bir evsizlikle alakalı literatürel bilgimiz vardı. Hani biz 8 yılda orada deneyimlendikten sonra bu konu hakkında böyle biraz hani fikir, bilgi paylaşacağım bir konuma geldiğimi düşünüyorum. O yüzden de zaten bayağı ağım da oldu. Hani evsiz ağım da oldu İzmir'de. Tanırlar. Yani
sokaktaki herhangi bir evsize şahidim, yaptım da gerçekten işe yarıyor. Bunu söyleyebilirim. İzmir'de Tufan'ın adını verin. Çözemeyeceğiniz iş yoktur. Hani kayboldunuz mu, başınıza bir şey mi geldi? Dedim ki ben Tufan'ın arkadaşıyım. Ya istisnaz abartmıyorum. Ya İzmir'de herhangi bir sokakta gördüğünüz bir size adını verdiğiniz zaman çözemeyeceğiniz iş yok. Sokakların kralı diyorum ben o yüzden Tufan. Hakikaten yani.
Kimsesizlerin kimsesi. Yani şu normalde çok zor bir alan olduğu düşünülür. Yani zor bir alandır. Çünkü bizim normalde barınma sistemimiz biliyorsunuz. Yani biz 60 yaş yukarısında huzur evinde. İşte ondan sonra işte engellisin engel bakım merkezine. Fakat böyle sıfırla yani 18'de 59-60 yaş arasında bir erkeğin hani sadece sosyoekonomik yoksulluktan dolayı evsiz kalmasında bir sorununu çözebilecek bir şeyimiz yok. Politikamız yok. Kurumlarımız da yok. Yani 12 ay 24 saat 7 gün hizmet veren kurumlar yok. Şimdi yeni belediyeler bununla alakalı aksiyon almaya başladı. Kocaeli Belediyesi'nin bir yeri var. İşte daha çok akut sorun çözüyorlar. Yani kış aylarında spor salonlarını açmak gibi.
Yani biz gördüğümüz kadarıyla İstanbul'da sokaklarda kalanları donmasın diye. Yani ilk açtığında aslında evsizlikle alakalı bütün hikayeyi biz İstanbul'da gördük. Ardından Ankara'da gördük. Tabii o zaman İzmir'den de haberimiz yoktu. Belki o zaman da vardı ama bizim öğrenciliğimiz zamanında hep İstanbul'da işte sokakta donmasınlar diye barındırılan, sonra da sokağa geri dönmeleri sağlanan, bırakılan deyince yanlış bir tabir oldu, insana böyle bir şey söylemesi.
Bırakılan. Şu anda çok yani garip, şu anda fuardayım ve fuarda etrafımı döndüğüm zaman 3 tane evsiz gördüm oturan. Biri çimlerde yatmış, ikisi banklarda yatmış. Aslında ciddi bir sosyal sorun haline gelmeye başladı. Yani evsizlik 3 tür de değerlendirilebilir. Bunlardan biri kronik evsizler dediğimiz alkol ve madde kullanan, hani bağımlı veya alkol kullanım bozukluğu olanları kapsayan grup. Bunlar çoğu zaman zaten kurumsal bir hizmeti de kabul etmiyorlar. Rızaları dışında biz bunları kuruma alamıyoruz. Diğer bir grup, gezici grubumuz. Hani bu gezici grup dediğim, yani Antalya, İstanbul, İzmir, şehir şehir gezen ve bölge bölge bu birimlerde, merkezlerde kalan kişiler. Ama bizim en büyük şeyimiz, hani epizodik evsiz dediğimiz evsiz kalma potansiyeli yüksek grup. Şu anda Türkiye'de evsiz kalma potansiyeli grup dediğimiz zaman belki 30 milyonluk bir grubu temsil ediyor. Çünkü Türkiye'de dolayısıyla olarak 30 milyon kişi sosyal yardıma bağımlı.
Şimdi şöyle de bir durum var tabii, hani bağımlılığın yanında aynı zamanda evin de önemli olduğu bir kültürde yaşıyoruz. Çünkü herhalde bir araştırma yapılsa daha da doğrulanabilir ama benim gördüğüm kadarıyla incelediğim dinlerde evlenmek eylemiyle, yani bir kadın ve erkeğin yasal bir şekilde birlikteliklerini sürdürmeleriyle ev sahibi olmak kelimesi eş anlamlı bir yerde anlamlı olarak kullanılmıyor.
Bütün herkesin hayali bir ev almaktır.
Evet. Birazcık hani bu belki göçebellikten midir? Hani kültürel kodlarla mı alakalıdır?
Ya da güvensizlikten.
Güvensizlikten. Mi? Belki sosyal sigortadan.
Çünkü mülkiyetle ilgili derdimiz var. Mülkiyete sahip olabilme.
Yani şimdi Almanya'da, Avrupa'da yaşlılara baktığınız zaman diyor ki huzur evine giderim. bizde de çocuk yapalım, o çocuk bize baksın.
Bize yani baksın gibi. Aynen. Bir tane evimiz olsun, evimize baksın.
Evet, yani aslında olası riskleri tek başına yönetmekle de alakalı. Birazcık hani sosyal güvenlik şemsiyesiyle alakalı kaygılarımız var. Muhtemelen o şemsiyeyi yağmurda 5 liraya alınan şemsiyelere benzetiyoruz. Ondan dolayı da daha güvenli bir araca ihtiyaç duyuyoruz.
Bir gözlemim de bu aslında kırılmanın 2001 kriziyle başladı. İlk kırılma 2001 kriziydi. Çünkü insanlar ilk defa genişletilmiş hale dönme şeyini yaşadılar, deneyimini yaşadılar. İnsanlar işsiz kaldı.
Biz aslında evsizliği böyle adlandık ama evsizliği ikiye de ayırabiliriz. Çatılı, çatısız evsizlik gibi. Hı hı. Hani şu bir gerçek ki Türkiye'de eğer yurt dışındaki kriterleri hani görecek olursak çatılı evsizlik hikayesi çok kurumsal bir şey. Yani bayağı bir evsizimiz var. Ama dediğin gibi 2001, hani o yüzden girdim araya. 2001 krizinde de biz aslında bir çatılı evsizlik hikayesi de gördük.
Şimdi kadınlarla ilgili bana soru sorduğu zaman, niye kadın evsiz yok dediğiniz zaman, ben cevaplarımdan biri şuydu. Bizde kadınlar evde evsizdir. Yani her türlü ihmali, istismarı, ekonomik, duygusal, fiziksel, cinsel istismarı görür. Fakat bir yere gidecek durum yoktur. Evde evsizdir. Dedim çatılı evsiz galiba buna biraz yakın.
Yani aslında çatılı evsiz tanımı kitabi olarak uygun olmayan yaşam koşullarında yaşayanlara diyorlar. Roof homeless, roofless homeless. Hani iki tane anahtar kelime var burada. Ama tabii ki yani özellikle şiddetle karşı karşıya kalmış olmasına rağmen gidecek yerinin olmayacağını düşünerek evini terk etmeyenleri de bu kategoride değerlendirmek lazım. Hem kadın hem erkek için, erkekler az da olsa yani cinsiyet açısından. Peki sen girdin 2011'de. Birazcık da hani bu soruları şöyle soruyorum. Genelde yeni mezunların dinlediği ya da alanda ilgililerin dinlediği bir kayıt oluyor podcastler. Sen alana girdin, başladın. Kitabi olarak da ikimizin de bir evsizlikle alakalı bir tecrübesi oldu. Gittik Avrupa örneklerini gördük. Ne farklıydı ve...
Şimdi şöyle, benim bir kişisel özelliğim de hani başka alandaki hani ülke deneyimlerini de görmek adına bir hevesim vardı. O yüzden hani CIF'le, International Council of International Fellowship'le 3 ülkenin evsizlik şeyinin sistemini görmüş bulundum. Yani 2012'de Litvanya, Letonya, Estonya'da, işte 2015'te İsrail'de, 2018'de Rusya'daki kurumları gezme ihtimal fırsatım oldu.
Evet, herhalde bunu en çok kullanan meslektaşlardan birisin bu fırsatı.
Evet, yani burada karşılaştırma ihtimalim de yani fırsatım da oldu. Özellikle onlar işte night shelter, day center dediğim gibi yani akşam kalacakları yerlerle gündüz vakit geçirdikleri yerler farklıydı. Bizde böyle bir sistem yok. Yani night shelter sistemi olmadığı gibi aslında day center sistemi de yok.
Hatırlar mısın Macaristan'da biz evsiz barınağının misafirhanesinde kalmıştık. Yani aslında koşulları olarak evsiz barınağının aynısıydı ama misafirhane diyorlardı oraya. Mesela şimdi ben şeyi düşünüyorum. Özellikle...
Şey, Macaristan'da hatırlarsın. Hani sıcak yatak uygulaması vardı.
Evet, o da önemli.
Gün, belli bir saatten belli bir saate kadar birinin, belli bir saatten belli bir saate kadar birinin yattığı bir yerler vardı. Sıcak yatak uygulaması.
Geçici olarak, evsiz olarak adlandırabileceğimiz sağlık koşullarıyla Ankara'da misafirhaneler var. Otel mantığıyla işletiliyor aslında hani baktığınızda. Normalde çok küçük metrekarelerde sadece yatağın sığacağı barınaklar, yani tırnak içinde barınakların olması beklenirken bizde bayağı bildiğiniz misafirhane edasıyla hani olaya bakılıyor ve daha az insanı da değerlendiriyoruz.
Aslında ama, eskiden baktığın zaman bu bekar evleri, kortej evleri tarzı aslında evsizlik için yani bir şey.
Ama şu tabii konu dağılmasın, tekrar aynı soruya geleyim. Geldin, farklı deneyimler var, day shelter'lar var, CIF'te gördün, hani farklı işler gördün. İzmir'e geldin. İzmir'in kendine özgü bir evsiz var. Biz biliyoruz ki evsizler kültürün, kent kültürünü yansıtıyorlar bize. İzmir'de ne farklıydı ve sen bize bir gününü anlatmak istesen evsizlerle çalışan bir uzman olarak. Hani,
eğer ki şu pazartesinden başlarsak hafta sonu gelebilecek en kötü hani acil 180 şu vakaları dışında hayvanın yaşadıkları sorunların bir sürü tutanağını düşünüyorum. Mesela özellikle kış ayında, yoğun kış aylarında pazartesi günü bak bir sabahtan başlayıp 8-10 görüşme yaptığım olur, yeni kabul. İzmir vakalarının özelliği şu, genelde İzmir'de hani kronik işsizlerimiz vardır böyle standart, ama kronik işsizler zaten bu baromaya getiremiyoruz. Yani en fazla ihbar da bu gruplardan gelir. Bizde daha çok epizodik işsiz, yani işsiz kalmış hani iki, mesela şunu söyleyebilirim. Yani geçen sene hani 2018'de en fazla işsiz grubu şeydi. İnşaatçılardı. İnşaat sektöründen çok fazla işsiz vardı. Bir önceki yıl turizm işçileri çok işsizdi ve onlar işsiz kalmıştı. Yani çünkü biliyorsunuz bunlar hep böyle periyodik işte periyodik işsizlerin grup bunlar. Hani yazın çalışırken para kazanıyor, işte kışın da onunla geçinip işte otelde işte bekar evinde kalırken şimdi iş bulamazsa ne yapacak bu insan?
Bir dönem, çünkü aslında bir dönem inşaat sektöründe bir durma gibi, yani daha evet, az çalışma vardı. O dönemde hakikaten onun arttırdığını gördük. Aslında tabii ki sosyoekonomik koşullarda da çok belirleyici olabiliyor hani bu alanda. Ama genelde kronik evsizler var. Değil mi, doğru söylüyorsun?
Şunu söyleyebilirim. Son 10 yılda 60 yaş yukarısı vakalarda çok ciddi bir artış var. 10 kat. 10 kata kadar artan bir artış var. Eskiden evsiz, yaşlılar bu kadar evsiz yoktu. Yani ya da şöyle, biz yaşlı evsizleri hemen çözüm üretebiliyorduk. Yani 1,5 ay içinde tertibi gelip hani özel hani huzur evlerine yönlendiriyorduk, kamu huzur evlerine. Şimdi o kadar fazla yaşlı vakası gelmeye başladı ki ve bu yaşlı vakaları öyle kısa süre içinde yer bulamıyor. Yani vakalarımda böyle 2,5 yıl süre boyunca kurumda kalan vakalar oldu.
Aslında şunu söyleyebiliriz o zaman. Huzurevi yaşlısı olan ama sıra bekleyen, ama sıra beklerken konu kalacak yeri olmayanlar da eşsiz evet, olarak sizin kurumunuzda son yıllarda
çok çok ciddi bir oranı. Evet.
Öyle bir durum var.
Özellikle mesela uzun süre artık hani sokakta belli bir dönemde yaşadıktan sonra artık kronik rahatsızlıklı olan gruplar, KOA, işte böbrek yetmezliği, işte diğer kişi alkole bağımlı rahatsızlıklı olan grup, hatta bir kısmında şeker hastalığı da muzdarip, yani uzuvlarını kaybedenler ya da işte KOA'dan artık kendini idame edemeyecek durumda olanlar bayağı ciddi bir şeyimizi aldı. Yani oranlı bunlardı. Yani engelli gruplar da çok fazla hizmet aldı. Çünkü belli bir süre sonra artık hani idame edemiyor. Yani kronik evsiz de artık kendini dışarıda tek başına idame edememeye başladı. O yüzden onlar da gelmek zorunda kaldı. Şey vardır böyle normalde bizim koşullarımız 3 aya kadar barınma sağlıyoruz ama yani mesela 3 ay sonrasında kişi gene evsiz. Yani bir hafta sonra 2 hafta sonra gene ihbar geliyor. Biz gene bu kişiye gidip aldık. Hani o yüzden böyle hani 2 yıl 3 yıl içinde böyle 2,5 yıl kurumda kalmış olan kişiler oluyor. Özellikle bu dediğim gibi kronik evsizleri de biz zaman zaman uzun süreler böyle desteklemesi durumunda kaldık. Çünkü şey değil, yani ağır engelli değil, bakım merkezine giremiyor. Ama kendi idame edemiyor. Şey yok, adres yok, sosyal güvence yok, maaş yok. Bunlar büyük problem.
Evet. Şöyle de diyebilir miyiz, aslında sosyal hizmetlerin veriliş şekli evsizlere yönelik hizmetleri de şekillendiriyor. Sosyoekonomik koşullar şekillendiriyor. Bunlar var. Peki şöyle bir durum var tabii. Kurumunuz sizi, kurumdan bahseder misin bize? Yani çalıştığın, şu an artık orada değilsin ama çalıştığın sanırım şube müdürlüğü
yani,
orada.
Yani şöyle, bizi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Normalde 2003-2002 yıllarında Ozan Seyçek, Sosyal Emekler Çocuk Esirgeme Kurumu, işte valilik bünyesinde bakıyorlar evsiz çok fazla. Vali diyor ki, talimat veriyor işte böyle bir yer için. Orada Müyesser Turfan Emekli Kadınlar Derneği Başkanı bir kadın. Bir huzurevi için bir yer tahsis ediyor. Fakat buraya evsizleri yerleştiriyorlar. Yani hikayesi böyle başlıyor. Sonra 2004 yılında Büyükşehir'e şey olunca, protokole devredilince belediyeye geçiyor hizmet. Ben 2011 yılından beri kurumda birim sorumluluğu yaptım. 8 yıllık bir orada deneyimimde şunu açıkça söyleyebilirim. Bence belediyelerin en fazla hani ihtiyaç olan gruplarından biri evsizler. Yani belediyenin asli görevlerinden biri. Yani bu hemşehrilerin barınma sorunlarının çözülmesi, yani onların geçiş süreci olsa barınma sağlanması çok ciddi bir hizmet ve çok doğru bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Her ilde böyle barınma merkezi yok. Hatta çoğunda yok. Ve yani evsizlik sanki olmayan bir durummuş gibi herkes, hani bütün insanları dışarıda hani kendi rızasıyla sokakta kaldığını düşünüyorlar. Yani 8 yıl deneyimden şunu söyleyebilirim. En kronik, yani en kurumla istemeyen, gelmek istemeyen kişinin bile aslında dışarıda yaşamak birinci tercih değil.
Yani tabii bir tercih olarak evsizliğin görüldüğünü, evsizlikle ilgili
yani taleplere bakıyoruz. Bu bir biliyorsunuz yani, bu evet, yani sert determinasyon dediğimiz, kendi hakkına karar verme dediğimiz, insanların böyle hani dışarıda sokakta kalmak, hatta bunun için yürüyen protesto eden grupları da söylerler her zaman. Ama açıkçası olay şu, hani hastalıklı bir sisteme uyum yapıyor olmak sağlıklı olmanın bir ölçütü değil. Yani zaten kişi bu hastalıklı sisteme uyum yapamadığı için zaten marjinal hale gelmiş. Sen o marjinal kişiye tekrar aynı uyumlama programı altında aslında istemediği bir sistemi sunuyorsun. Bu sistemi kabul etmediği zaman da kişi işte evsiz yaşamak istiyor diyorsun. Yani ona uygun bir model sunamıyorsun. Yani bu aslında bir anlamda hani psikiyatrlar, antipsikiyatrların durumlarına bağlı. Hani şey var, işte tamam psikotik bir durum var. Ama baktığım zaman ben çok fazla şizofren ve işte psikotik durumdaki vakamın aslında çok çok normal insanlardan daha düzgün düşündüğünü, istediği sistemin, istediği durumun çok insani olduğunu ve daha merhametli ve daha az zarar verici olduğunu düşünüyorum. Yani biz normalleşme ölçüdüğümüz ve yani hastalıklı sistemde yaşama gayretimiz, yani bizi aslında birçok işi veya olumsuz durumu yani marjinal hale getiriyor. Yani şunu düşünüyorum, hani o kronik şizofren evsiz dediğimiz kişi, yani bir iş adamından daha mı değerli veya daha mı zararlı? Yani ona baktığınız zaman zarar eline baktığım zaman, hani kapitalin verdiği zarar hiçbir zaman kıyaslanamaz bir o kişinin yaptığı şey zararla. Ama mesela şöyle, yani kendi sorunu yaratıyor. Yani kapital bu sistemi yaratıyor ve böyle hani marjinal hale gelen insanlar yaratıyor ve bunlar milyonlarca kişi. Yani Amerika'da 1 milyon evsizden bahsediliyor. Sadece Londra'da 9 bin evsiz. Yani bunlar işte Avrupa'da, işte Almanya'da bir sürü evsiz vakaları var.
Aslında baktığınızda Türkiye'den daha büyük bir problem var Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani diğer, evet, ülkelerde evsizlik ciddi,
hatta
bir problem.
Hatta biliyorsun Amerika'daki oranlardan sanki %11'i eski veteran askerler.
Evet. İşte o da büyük. Orada ama tabii şey de var. Bizde mesela şimdi gazilik hani kültürel kodlar açısından da kıymetli, değerli bir şey. Hani bizim hani kuruluş değerlerimiz açısından da önemli. Öyle baktığınızda hani toplumun da sahip çıktığı bir şey. Yani ama Amerika'da öyle bir bilinç olmadığı için de veteranlar hakikaten sorunda yaşayabiliyorlar. Peki ben şunu sorayım. Hani globalden yerine doğru geri dönelim. Bir evsizlik alanında çalışmak isteyen sosyal hizmet uzmanının ne becerilerine sahip olmalı? Önce şunu söyleyelim. Bir kere doğayı ve hayvanları sevmesi gerekiyor. Yani o hani senin kuruluşunda...
Yani ekolojik perspektif tabii çok önemli, çok değerli. Çünkü yani şöyle bir hikaye anlatayım. Bir gün size vakaya gidiyoruz. Gelmiyor. Niye gelmiyor diyorum. Hocam gelmiyor diyorlar. Bir gün ben gideyim. Gittim baktım dedim. İşte ne oldu amca dedim. Niye gelmiyorsun dedi. Diye benim köpeğim var dedi. Ben köpeğimse hiçbir yere gitmem dedi. İyi dedim, köpeği de alalım gelelim. Bahçemiz müsait bizim. Köpeği de attık arkaya. Amcayı da aldık. Yani hem köpeğin hem de amcaya yani barınma sağladık. Hatta huzurene yerleştirdik falan. Hatta köpeği gitmediği için huzurene gitmedi. Köpeği öldükten sonra gitti. Yani şimdi böyle bir durumda hani köpeğin varsa hani yani böyle bir durum yok. Yani her vaka kendine özel, kendine az. Şunu mutlaka kaçırmamak lazım. Mutlaka hani benim sosyal uzmana meslektaşlarımdaki en büyük sıkıntı, bir kişisel çalışmayı biz yapılandırmıyoruz. Yapılandırma dediğim görüşme teknikleri anlamında yapılandırmıyoruz. Yani böyle bir yapılandırılmış görüşme teknikleri ve bir formülasyon çok önemli, çok değerli. Mesela evsizlerde, bağımlılarda hani motivasyon görüşme tekniği uygulanması veya çözüm odaklı terapi bunlar. Yani EMDR, mesela ben en son EMDR başladım. Ciddi anlamda iyi bir ilerleme kaydediyordum ya gidene kadar. Yani mutlaka bir sosyal uzmanın elinde böyle bir aletler olması lazım. Bu aletlersiz bu alanda çok zorlanır. Bir de bu kurum sistemlerinde hani net sınırlar yoktur. Bizde hani sınırlar üzerinden değil, güven ilişkisi üzerinden kurmanız lazım. Eğer sizde siz güven ilişkisi kurmazsanız sizde ortaklaşmaz. Güven ilişkisi için de onunla göz içine bakıp temas kurup ona değerli olduğunu hissettirmeniz lazım. Bu da işte terapötik ilişkiyle oluyor. Bu terapötik ilişki bazen neye sağlıyor? Ben hem birim sorumlusuyum, hem sosyal uzmanıyım, hem kurumun yetkilisiyim falan, bir sorumluluğum var. Ama ona rağmen bana Tufan Baba diyorlardı. Hani o terapötik ilişkideki sınırları, çünkü eksik olan nokta o. Hani o babalık formülasyonunda bir eksikliği var. Ve oraya tekabül eden kişi şu anda benim. Yani oradaki değer şu, ben ona değer veriyorum. Yeri geliyor cezalandırıyorum ama yani niye cezalandırdığım konusunda şeylerim çok net. Yani hakkaniyet konusunda mutlaka terazinin çok doğru olması lazım. Yani onu hiçbir zaman kaçırmazlar. Yani adaletsiz bir durumda kesinlikle onlar ortaklaşamazsınız. O yüzden her zaman haklı olmak zorundasınız. Çok yorucu ama her zaman haklı olmak gerekiyor.
Aslında baktığınızda adalet duygusunun belirleyici olduğu bu terapötik ilişkinin olduğunu görüyoruz. Bir de burada tabii şöyle de bir şey var. Her ne kadar hani biz bunu çok dillendirmesek de sosyal hizmet müracaatçıları öfkelilerdir. Çünkü bir sorunları çözemedikleri için sosyal hizmet kuruluşlarına başvurmuşlardır. Dolayısıyla da bu öfkenin muhatabı olmamak, öfkeyi bir güçlenme aracı haline getirebilmek, hak sorma aracı haline getirebilmek de belki de bizim kitaplarımızda güçlendirme tanımı olarak tanımlanmasa da güçlendirmeye giden bir yolun bize açıyor. Yani işin öyle bir boyutu
var. Yani son derece katılıyorum. Hatta şunu söylüyorum. Hani korku bize tehlikeye karşı uyarırken öfke bizi haksızlığa karşı uyarır. Zaten dediğin gibi bir haksızlık olması insanı öfkeye oluşturur. Bu öfkenin yönetebilmesi, doğru yönetilebilmesi için de bu hani süpervizyon ve rehberliğin yapılması lazım. O yüzden hani o kişiyi donanımlarla getirmek, yani hastane gönderiyorsunuz ama kimliği olmadığı için işlem yapılamıyor. Ne yapacaksınız? Orada bırakacak mısınız? Onu güçlendirmeniz lazım. Hani onu başhekime kadar çıkaracak o temel şeyleri, hani beceriyi kazandırmanız lazım. Çünkü öteki türlü zaten bir talebi yok. Hani talep oluşmamış. Hani böyle bir talebi yok. Yani hayatım böyle devam ediyor, sürekli böyle gidiyor. Kimse ona bir şey demediği sürece bu hayatım bu şekilde idame ettirecek. Ama başka seçenekler, başka ihtimallerin olduğunu da hatırlatmak ve kendi hayatı için bir şeyler yapabilme ihtimalini hatırlatmak. Yani onun için aslında dedim ya, biz hep her zaman müracaatçı çalışırken biz onun için değil, onunla beraber çalışırız. Onunla beraber çalışırken onun işte becerileri, işte iç motivasyonu, işte daha önce yaptığı doğru işler, becerileri mutlaka bizim şeyimiz, yani yöntemlerimizi belirleyecek. Ona göre bir program, planlı mücadele süreci işleteceğiz. Ama bizde sıkıntı şu. Mesela ben hani kış aylarında 45 kapasite yerde yeri geliyor. 120 kişiye barınma hizmeti veriyoruz. Yani hepsini böyle birebir işte terapötik ilişki kurma hani durumumuz olmuyor. Ama orada ne oluyor? İşte kurum içi hakkaniyet ve adaleti sağlayabilmek, orada güveni zedelememek önemli. Güven zedelendiği zaman bir ev sizde çalışmanız çok başarısız olur.
Peki bir son soruyla toparlayalım.
Tamam.
Bir evsizlikle ilgili hiç unutamadığın, hani olur ya böyle, hani yani çok böyle özetleyici, çarpıcı bir tablosunluğu olan bir evsizlik ya hikayesi.
Önce şöyle, en azından bu hikayeyi anlatıyorum. Hatta hani genelde tekrar oluyor ama belki bilenler biliyordur. Yani %80 organik olmayan psikotik bozukluk tanısı var. İlk geldiği zaman aklına ilk düşünce şu olur. Eğer ki bu hani dışarıdaki birine zarar verir mi? Kendisine zarar verir mi? Ya çünkü kurumu da koruman lazım, başkanı koruman lazım. Fakat hani böyle mutlaka konuşmak istersin. Ben en fazla konuşma süremi özellikle bu psikotiklere ayırırdım. Hani doğru karar verebilmem için hani onun ayakkabısının içinde bir süre kalmam gerekirdi. Hani dedim, durum anlattıkça, konuştukça yani o %80 psikotik adamın hayat hikayesinden işte yurt dışı gezileri, işte dünya turları, İşte sonrasında kendine ait bir OKB durumları, işte o psikopis bozuklukları çıkıyor. Ama şunu söylüyor. Hocam diyor, benden korkuyorlar diyor. Hani ben şeyim diyor, hani şizofrenim diye diyor. Ama ben diyor bir karıncayı incitemem diyor. Ben her zaman şunu söylerim diyor. Ben Tao'nun bir lafı var diyor. Hayatta her şeye ters düş. İşte devletle ters düş, polisle ters düş, ailenle ters düş, eşinle ters düş, herkese ters düş. Fakat vicdanla ters düşme der diyor. Ben hayatımda vicdanla ters düşmemek için o kadar çok çaba harcıyorum ki diyor. Ben çobanlık olarak gittiğim yerde de çoban olarak kalıyorum diyor. Hayvanlarla çok iyi iletişim kuruyorum diyor. Domuzlarla iletişim kuruyorum. Domuzlar bana hiçbir zaman zarar vermiyor. Onlarla bir harmoni içinde yaşıyorum diyor. Fakat adam geliyor köpeklere silah sıkıyor diyor. Bunu niye sıkıyorsun, niye yapıyorsun dediğim zaman da diyor. Hani bana saldırıyor diyor. Hani ben mi zararlıyım, o mu zararlı diyor. Şimdi sen bu vaka, bu örneği verdikten sonra hani az önceki şeye geçiyorum, hani hastalıklı bir sistemde normal olmak hani veya bunu eklemleniyor olabilmek sağlıklı olmanın bir ölçütü değil. Sağlıksız olanın da değerlendirmek bu kriterlerle doğru değil. Yani bu kişiye iş vermiyorlar. Bu kişinin hayatını idame etmesi için kaynakları doğru yöneltmiyorlar. Doğru hizmeti alamıyor. Belki konsültasyon alamıyor. Belki hani büyük bir sürü becerisi var. Fakat ya bir şeyi var. O tilt var ya, böyle organik olmayan psikotik bozukluk tildi. Yani o onda büyük bir sorun yaşatıyor. En son dedim hani bu raporu sen şimdi ne zaman aldın bilmiyorum ama şu anda bu raporu değiştirelim. Çalışabilir hale getirelim dedim. Tekrar soktuk şeye, heyete. %40 çıktı. Yani ama oradaki sürecimiz geçti. Yani beraber konuştuk, sürekli konuştuk. %40 ve çalışabilir hale geldi. Şimdi dedim yani en kötü bir yerde dedim engelli olarak işe girebilirsin veya hani engelli maaşı bağlayabilirsin dedim. Yani ama bunu tek başına yapabilecek bir durum değil. Yani bir güçlendirme sonrasında güçlenme, yani bu iş böyle gidiyor. O yüzden böyle vakalarım çok. Ama adaletsizlik daha çok düşene vuruyor. Yani onların çok adaletsizlikle karşılaşıyorlar. Sonra onun yorgunluğu oluyor. O yorgunluk onları artık kronik etsiz mi yapıyor dersiniz? Hani antisosyal mi yapıyor dersiniz? Ne yapıyor derseniz deyin. Fakat yani özellikle etsizler için şunu söyleyebilirim. Kronik etsizler zararsızdır.
Evet, kamu yani spotu gibi.
Yani zararsızdır derken bizden daha zararlı değillerdir.
Yani şöyle bir durum var. Eşsizlikle başlayıp normal anormal tartışması yapıp yaşam deneyimleri üzerinden bunu örneklendirerek son cümleyi de baskın bir şekilde belirterek güzel bir özetlemiş oldun.
Yani bir sosyal uzmanı önce insanını hani gerçekten de iyi değerlendirmeli, iyi bir analizden geçirmeli, dinlemeli, iyi bir dinleyici olmalı. İyi bir dinleyici olmadan bu süreci yönetemezsiniz. Hani ön yargılar bizim için en büyük zaaflarımızdır. Ön yargılarımızı bir kenara bırakmak, yani o onların ayağındaki ayakkabıyı bir süre hani tahammül etmek, giymek lazım. Yani öteki türlü başka çaremiz yok. Biz de onların ayakkabısına girmezsek kimse girmiyor zaten.
Bir öteki gibi bakmamak. Yani sonuçta güç ilişkilerinde biz de bazen ezen taraf olabiliyoruz. Hani buna dikkat etmek gerekiyor. Belki öyle bir süreç var.
Onu söylemek istiyorum. Zaten ezen taraf olmak, o yüzden hakkaniyeti ve terazinin ölçüsü çok önemli, çok değerli. Yani bu bizim aslında kişiliğimizle de örtüşen bir şey. Yani bu bir kişilik mesleğidir. Yani o yüzden kişiliğiniz çok baskındır. Burada siz, ben mesela saat 5:30'dan sonra işte gömleğimi çıkarıp normal hayatıma dönmüyorum. Yani ben bir Clark Kent ve Superman değilim. Ben hep yani hayatımda baktığım gibi yerden bakıyorum. Hani mesai saatten sonra gittiğim zaman da size gidiyorum, konuşuyorum. Kendi kart vizitimi veriyorum. İşte bir şey olduğu zaman beni ara diyorum. Hani dışarıda gördüğüm zaman sarılıyorum. Nasılsın, iyi misin diyorum. Hani kimse böyle hani bazen etik değil derler ama çıkardığım cebimden para veriyorum. Yani çünkü insanız. Onlar da insan.
Evsizlik aslında öğretici de bir süreç. Danışanlardan da muhtemelen çok şey öğrendin. Biz de senden, senin deneyimlerin üzerinden bir şeyler öğrenmeye çalıştık bugün.
Sen mekana geldin, gördün evet, mekanı evet. Aldık.
Hatta benim de ağacım var mekanda. Hani her gelen için bir ağaç dikiyor bu, bilmiyorum ama kendini özel hissettirdi. Her ne kadar Süpermen olmasa da bir evsizin hayatında, bir evsizin hayatında ilk beşte sayabileceği ve bunu telefonla bildirebileceği bir meslektaşımızı konuk ettim. Çok sevgili dostumu konuk ettim. Çok teşekkürler Tufan.
Ben teşekkür ederim, unutuyorum. Sağ olasın. Beni davet ettiğin için.
Uzun süredir yapmaya çalıştığımız ama sanırım bu sefer becerdiğimiz kaydı da burada
İnşallah.
Sonlandırmış kısmet. Olalım. Kısmet. Evet. Çok teşekkürler katıldığın için. Çok sağ ol.
Ben teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Herkese selamlar, saygılar.
Podcast başlıyor.